Hadi Aylin.
Ayrım 33.
West Hampton'daki ev satılmak üzere kiralanmıştı. Kontratı Joe imzalamıştı. İçinde oturan kiracı kontrattaki haklarını dayanarak evi satın almak istemişti. Ailenin kiracısına evi satmaktan vazgeçtiği takdirde belli miktarda ceza ödemesi gerekliydi. Ailenin kendi arzusu hilafına yapılan bu anlaşmayı kabul etmeyince mahkemelik oldular. Ailenin davayı kaybetti. Ya cezayı ödeyecek ya da evi satacaktı. Bu kez davayı temiz etmeye kalkıştı. Temize gitmeden önce mahkemeye yüklü bir teminat yatırması gerekiyordu. Joe ile birbirlerine girdiler. Joe avukatları dünya kadar para ödemekten bıkmıştı. Evi zaten sayfiyede olan birinin sayfiyede ikinci bir ev için bu kadar ısrarlı olmasını anlayamıyordu. Karı koca arasındaki telefonlar hep aynı formatta tekrarlanıyor ve neticesiz kapanıyordu. Bu yaptığına aptallık denir Aylin. Vazgeç bu ham inadından. Ve New York, canın New York'ta ev satın almak istiyorsa kendi paranla al. Bana ait bir mülkü satman gerekmiyor. Ve senin beğendiğin evi almak için bütün nakitlerimi kullandım. Bunu bal gibi biliyorsun. Bundan böyle ne avukatları ne de cezayı ben ödemeyeceğim. Haberin olsun. Ve yetti artık bu konu. Sen başka laf bilmez misin? Ve çat diye kapanan telefonlar.
New York'la iletişimi sadece Joe'ya bağlı değildi Allah'tan. Lori ve Aaron ile sık sık haberleşiyordu. Bir yıldan beri Londra'da London School of Economics'te master yapmakta olan sevgili Tayyip'i de arıyordu haftada bir. Dayısı ve Rose arıyorlardı sık sık. Nancy bile 3 kez telefon etmişti hatırını sormak için. Uzun mektuplar yazıyordu Lori. Aylin iyi ki ona bir at satın alması için ısrar etmişti. Her işte bir hayır var derdi ya Türkler. Lori hafta sonları atına binmek için gittiği harada haranın sahibi olan Nevi ile tanışmıştı. Nevi Lori'nin yazdığına göre sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, yakışıklı bir Amerikalıydı. Atları vardı. Birlikte uzun uzun ata biniyorlardı ve Lori giderek Nevi'ye aşık oluyordu. Her mektupta Nevi'nin bir başka niteliği çıkıyordu ortaya. 3. mektupta adamın oldukça varlıklı, 5. mektupta iyi bir avukat olduğunu öğrenmişti. 7. mektupta da sağır ve dilsiz. Hemen telefona sarılmıştı Aylin. Sağır ve dilsiz birine mi aşık oldun Lori? Ah evet demişti Lori gırtlaktan gelen hafif kalın sesiyle. Harika bir adam o Aylin. Seni hiç yalnız bırakmaya gelmiyor. Bir bunalıma daha sürüklenirsen ben bir daha bir yıl yanında değilim haberin olsun. Ne bunalımı, mutluluktan uçuyorum ben. Dilsiz adamla nasıl anlaşıyorsun Allah aşkına? Nevi duyduğun en doğru ve en güzel İngilizceyi konuşuyor Aylin. Tanıyınca sen de bayılacaksın. Bilgili, kültürlü, nefis biri. Pearson'ını bitirmiş, Harvard'dan master'ı var. Seni duymuyor ama. Dudak okuyor. Ya karanlıkta dedi Aylin. Karanlıkta başka bir şey yapıyoruz, konuşmuyoruz dedi Lori hafif kalın sesiyle. Joe 1992 yazında zayıflamak için gittiği Pritikin sağlık merkezinde aynı kliniğe kendi gibi zayıflamak için yapmış olan 45 yaşlarında Latin asıllı bir dul kadınla tanıştı. Aylin Şubat başında hem oyalanmak hem de kimselerin bilmediği yalnızlığını ve New York özlemini yenmek için belki de biraz Joe'ya gösteriş olsun diye Lefton'un mahalli tiyatrosuna katılmaya karar verdi. Tiyatro yöneticileri karşılarında yarbay üniformalı alımlı kadını görünce şaşırıp kaldılar. Bayan Yarbay, tiyatrolarına katılmak, sahnelemek üzere oldukları oyunda küçük olsa bir rol almak istiyordu. Ordia Rodomisti adıyla katılan bu hanımın gerçek adı Cates'ti. Yani Monaco Silki'nin, Tony ödüllerinin, Beyaz Saray gösterilerinin yapımcısı Joseph Cates'in eşiydi. Akademi ödüllerinin yönetmeni Gerald Cates'in baldızıydı. Televizyon dizilerinde oynayan Faheb Cates'in üvey annesiydi. Aktör Kevin Kline'ın kayınvalidesiydi. Ağlarına kocaman bir balık takılmıştı. Bütün bu isimlerle görünmemiş bir tanıtım yapabilirlerdi. Tiyatrolarının 41. yılını kutlamak üzere sahneledikleri Security adlı oyunda gökten sahnelerine düşen bu yıldızla ikinci rollerden birini verdiler. Aylin hastane koridorlarının dışındaki zamanını replik ezberleyerek geçirmeye başladı. Her işin olduğu gibi bu oyunu da çok ciddiye almıştı. Oyunun yönetmeni ve yapımcısı ilk gece 1. bölümün perdesi indiğinde salon alkıştan yıkılırken Aylin'e başrol yerine 2. derecede bir rol verdikleri için çok ayıflandılar. Yarbay Rodomisli ordudaki görevinden dolayı birçok provayı kaçırmış olmasına karşın sanki 10 yaşından beri tiyatro sahnelerinin tozunu yutmaktaymış gibi rahat ve doğaldı. Tek bir kelime unutmamıştı, tek bir falso yapmamıştı. Oynadığı tipik Musevi anne rolünü bedenine uygun gelen bir yenisi gibi geçirivermişti üstüne. 2. perdenin sonunda alkışların çoğu ona aitti. Kuliste etrafını sarıp başarısını sırrını soranlara ve gazetecilere şöyle derken buldu kendini. Bizim ailede herkes gösteri sanatıyla ilgilendiği için evimizde sahneye ilişkin konuşmalar sık yapılır. Tiyatro oyunculuğumla ben de onlardan biri oldum. Bundan böyle sahne hakkında konuştuklarında artık ben de oyuncu olduğuma göre onları çok daha iyi anlayabileceğim, konuşmalarına katılabileceğim ve dışlanmayacağım. Vay canına dedi içinden. Amma da koymuş bana bu kızların tavrı. Farkına bile varamadan içime işlemiş onlar tarafından dışlanmak. Ben ne kadar yaralanmışım meğer. Uzun zamandır hiç aramayan Joe'nun yavaş yavaş avuçlarından kaymakta olduğunu sezdiğinden içgüdüsel bir savaş veriyordu bu kaçışı yavaşlatmak için. Orduyla kontratı sona erip evine döndüğünde ailenin sorununa başka türlü yaklaşmaya kararlıydı. Bu kez uzlaşmacı bir tavır takınıp şaşırtacaktı onları. Ne yaparlarsa yapsınlar kızmayacak, alttan alacak, oralı olmayacaktı. Terbiyesizlikleri görmemez diye attıkları lafları duymamazlığa gelecekti. Bir de böyle deneyecekti eve dönünce. Kararlıydı bunu. Joe'nun mektubu işte o günlerin birinde geldi. Aileen postadan kendine gelen zarfları toplamış terapi odasına yürüyordu. Zarflardan birinin üstünde kocasının el yazısını görünce şaşırdı. Dosyasını ve diğer mektupları koltuğunun altına sıkıştırıp dişleriyle yırttı zarfı. İçindeki tek sayfa kağıdı çıkarıp bir hamlede okudu. Kuru, sert, incelikten uzak, kısa bir mektuptu. Joe boşanmak istediğini, ailenin bir an önce avukatına vekalet vermesi gerektiğini yazıyordu. Ailenin suratına şiddetli bir tokat yemiş gibi oldu. Kağıt parçası parmaklarının arasında titriyordu. Sert ve kısa mektubu bir kez daha okudu. Joe lafı hiç dolandırmamıştı. Uzun zamandır mutsuzum. Boşanmaya karar verdim. Gereğini yapalım. Aileen birazdan koca lambaların aydınlatacağı terapi odasına bir ruh gibi süzüldü. Terapinin başlamasına henüz yarım saat vardı. Karanlık odanın bir köşesinde başı ellerinin arasında bitkin, yıkılmış, iskemleye öylece atılıvermiş bir asker ceketi gibi içi bomboş oturup kaldı. Düşünemiyordu, inanamıyordu, ne yapması gerektiğini bilemiyordu. İçinden avaz avaz bağırmak geliyordu ama bağıramıyordu. Ağlamak isteyip ağlayamıyordu. Yarım saat sonra odaya girmeye başlayanlar doktorlarını gözlerinin altı çökmüş, yüzünde bugüne kadar hiç görmedikleri şaşkın ve üzgün bir ifadeyle en kenardaki sandalyede otururken buldular. Çavuş Felix, ailene bir süre baktıktan sonra dayanamadı, yanına gitti. Hayrola yarbayım, bir şeye mi sıkıldınız? Ailem bir rüyadan uyanır gibi irkilerek sıçradı ve hemen toparlandı, ayağa kalktı. Evet Felix, evden üzücü bir haber aldım da, yo, yüzünden o kötü ifadeyi hemen sil, başa çıkamayacağım bir şey değil. Sonra içeri girenlere döndü. Sesinin her zamanki neşeli tonlamasıyla, haydi bakalım dedi, oturun yerlerinize. Bugün size dinletmek için çok güzel bir müzik parçası seçtim. Bakalım beğenebilecek misiniz? Ailenin terapi süresi biter bitmez odasına koştu. Evi aradı. Cevap alamadı. Telesekreter bile takılı değildi. John'un ofisini aradı. Sekreter Mr. Case'in hafta başına kadar işe gelmeyeceğini, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Atma Cynthia dedi Ailen. Nerede olduğunu bilmemene imkan yok. İnanın bilmiyorum Mrs. Case dedi kız. Bir hafta tatil yapmak istediğini söyledi. Ara sıra arıyor. Telefon ederse söylerim, arasın sizi. Bana mutlaka telefonunu ver, çok önemli. Şaka yapmıyorum Cynthia. Mutlaka görüşmeliyim kocamla. Nerede olduğunu bilmiyorum. Biliyorsundur. Haydi canım, ver numarasını. Yemin ederim bilmiyorum. Beni ararsa elimden geleni çat diye kapattı telefonu ailen. Bir müddet yatağın üzerinde gözlerini tavana dikip yattı öylece. Olanlara bir türlü inanamıyordu. Kötü bir rüya gördüğünü hayal ediyordu. Birazdan uyanacak ve bu kabus bitecekti. Ama kabus hiç bitmedi. Aileen belki bir saate yakın yattığı yataktan kalktı. Aynanın karşısına oturup yüzünü inceledi. Orta yaşa şiddetle karşı koymasına rağmen artık genç gözükmeyen bu yüz yaşadığı şokun da etkisiyle iyice çökmüştü. Yüzünü buruşturarak kalktı aynanın önünden duşa girdi. Soğuk suyun altında dakikalarca durdu. Sanki akan sular üstüne yapışmış kötülükleri alıp götüreceklermiş gibi bir türlü çıkmadı duştan. Üşüdü. Niye üşüdüğünü anlayamadı önce. Sonra birden fark etti. Buz gibi suyun altında duruyordu ne zamandır. Sıcağı çevirdi suyu. Bu kez de tenini yakan sıcak suya direndi inatla. Vücudundan dumanlar yükseldi. Buğu içinde kaldı banyo. Neden sonra çıktı duştan. Kurulandı, giyindi. Yine aynanın karşısına geçip uzun uzun itinayla makyaj yaptı. Fondötenini, pudrasını, allığını sürdü. Gözlerini boyadı. Kirpiklerini rümenledi. Dudaklarının kenarına kalemle bir çizgi çekip içini parlak bir tonla doldurdu. Saçlarını kabarttı. Gözlerini kısarak neticeye baktı. Duş öncesinden çok farklı duruyordu. Biraz önceki yaşlı, bitkin, çökük kadın gitmiş. Aileen yine o yaşı başı belli olmayan çekici kadınlar kategorisine dahil olmuştu. Rahat bir nefes aldı. Dış görüntüsünü tamir etmişti ama içinin de tedaviye ihtiyacı vardı. Hemen bara gidip bir şeyler içmeliydi, hemen. Fords ile geldi geleli ilk defa içki içmeye ihtiyacı hissettiğini düşündü. İçki içmişti elbette, eli boş kalmasın diye ikram edilen bir kadehi geri çevirmemek için ara sıra ya bir kadeh beyaz şarap ya da buzlu tonikli bir bardak cin yudumlamıştı. Ama kendiliğinden canı içki çekmemişti hiç. Allah belanı versin Joe dedi dişlerinin arasından. Bardağı arkadaşlarının arasına karışınca kendini biraz daha iyi hissetti. O bugün ne kadar hoş görünüyorsunuz yarbay dedi uzun boylu yakışıklı Albay Carlson. Bundan böyle artık hep hoş görünmem gerekecek dedi Aylin. Koca aramaya başlıyorum. Sizin bir kocanız yok muydu? Vardı ama galiba artık yok. Koca aramak için çok uzağa gitmenize gerek yok. Burası erkek dolu. Beni de bir aday olarak listenin başına yazıverin yalbar Rodomisli. Ailenin keyfi yerine gelmişti. Barın önüne toplanmış subaylara ilk içkilerini ikram edeceğini müjdesini verdi. Neyi kutluyoruz diye sordu içlerinden biri. Yeni bir dönemi dedi ailen. Hepsi kadehlerini kaldırıp ailenin yeni döneminin şerefine içtiler. Akşamın sonuna doğru ailenin pırıltısı sönmeye başladı. Başı çatlarcasına ağrıyor, midesi bulanıyordu. Kimseye veda etmeden ayrıldı, odasına döndü, yatağına uzandı. Buraya geldi geleli başı hiç ağrımamış, Türkiye'den getirdiği optasyonlarından hiç kullanmamıştı. Saklı samanı gelir zamanı diye düşündü. Yahu şu bizim Türklerin ne kadar gerçekçi sözleri var. Amerikalılarda hiç böyle cuk oturmuş laf yoktur dedi kendi kendine. Güldü. Nasıl olsun ki dedi bu kez. 200 yıllık milletin atası yok ki atasözü olsun. Zorlukla kalktı yataktan. Çekmecelerin içinde optatilolarını aradı. Musluğun başında avucuna doldurduğu suyla yuttu iki tane. Yine uzandı yatağa. John'un mektubu gözlerinin önünde dans etmeye başladı. Kocasının soğuk, sevimsiz, duygudan, dostluktan, sevgiden bir yudumla sevini almamış, nezaketsiz mektubu. Gözlerinden akan yaşlar yüzünde ince siyah yollar çizerek aktılar çenesine doğru. Ailen içini yakan acıyı gözyaşlarıyla akıttıktan sonra Irene'i ve Lori'yi aradı telefonla. Irene'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Şaşırdı kaldı. Uzun uzun konuştular. Irene mektubu almamış gibi davranmak istediğini söyledi. Hiçbir işe yaramaz dedi Irene her zamanki pratik zekasıyla. Bir süre bekler sonra ikinci mektubu yazar. Sonuna kadar kaçamazsın ya mektuplardan. Bence bir an evvel göğüsle bunu ve konuşarak, anlaşarak, dostlukla işini halletmeye çalış. Belki de unutur gidersiniz bu mektubu. Lori çok daha duygusal yaklaştı olaya. Bunun bir kızgınlık anında yazılmış olabileceğini söyledi. Hafta sonu Nebi ile mutlaka Oklahoma'ya gelmeliydiler. Zaten ne zamandır Nebi'yi tanıştırmak istiyordu Aline. Sakın üzülmesin de kafa kafaya verir her şeyi hallederlerdi. Nebi müthiş bir adamdı. Mutlaka bir çözüm, bir çıkar yol bulurdu. Evini kim bilir kaçıncı kere aradı. Uzun uzun çaldırıp kapattı telefonu. Joe ondan kaçıyordu. Mesajlarını bile duymamak için önlem almıştı. Bu işte bir kadın parmağı olmalı diye düşündü Aline. Doğru düşünmüştü. Ailenin daha evden ilk ayrıldığı aylarda karışmıştı bu işe bir kadın parmağı. Ailenin şaşkınlığını ve acısını hakkıyla yaşayamadı. Mektubu almasından birkaç gün sonra hapishanede yatan mahkumlardan biri için özel bir toplantıya çağrıldı. Tatsız bir durum var yalvar Rodomis'te dedi albay. Hapishanedeki mahkumlardan biri hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Tayman Jones kesinlikle hapishane duvarları arasında kalması gereken azılı bir katildir. Ama öyle de olsa kanunlar bize onun bakımını yapmamızı emrediyor. Hastaneye nakletmek istemiyorum. Bazı midevi rahatsızlıkları olmuş. Kimseyle irtibat kuramıyor. Belki sizin gibi deneyimli bir doktor sayesinde bu sorunu çözeriz. Öğleden sonra gider bakarım dedi Aylin. Adamı gördükten sonra bana bilgi verin dedi albay. Dosyasını inceleyebilir miyim? Dosyası şu anda burada değil. Ben onu görmeye gitmeden lütfen dosyası elime geçsin. Onu bugün görebilir misiniz? Öğleden sonra görürüm. Dosya yetişmeyebilir. O zaman görüşmeyi yarın ertelerim. Albay bir süre gözlerinin içine baktı ailenin. Dosya olmadan hastayı görmeyi kabul edemem efendim dedi ailen. Hastanın hangi teşhisle yatırıldığını ve geçmiş klinik durumunu bilmem şart. El yordamıyla olmaz bu işler. Pekala, dosyayı hazırlatır yollatırım. Ailen neden dosyanın hazırlanmasını zaman alabileceği üstünde durmadı. Kafası Joe ile meşguldü. Ordu hapishanesine ilk defa gideceği için biraz heyecanlanmıştı. Ertesi gün son anda gelen dosya koltuğunda Jones'u görmeye gitti. Hapishane müdürünün ailenin geleceğinden haberi vardı. Aileni güler yüzle karşıladı ama mahpusun yanına tek başına girmesine itiraz etti. Çok tehlikelidir. 5 tanesi kesin 8 cinayet işlediği sanılıyor. Son derece saldırgan bir adam. Sizi yalnız bırakamam yanında. Ben gerekirse yardım çağırırım. Kusura bakmayın ama olmaz. Sizin güvenliğinizden ben sorumluyum. Aylin müdürle münakaşa ederek vakit kaybetmek istemiyordu. Adamın dediği gibi yanına iki gardiyan alarak indi aşağı kata. Kocaman anahtarlarla kocaman demir kapıları açıp Aylin'i uzun koridorlarda yürüttüler. Kapılar açıp kapattılar. Merdivenlerden indirip değişik koridorlardan geçirdiler. Ve nihayet onu içinde bir masa ve iki iskemle olan dar ve uzun bir odaya soktular. Heyecanla bekledi. Birazdan karşısına elleri zincirli, saçları kazınmış, hapishane giysili genç bir adam getirdiler. Gardiyanlar duvarın dibine gidip oturdular. Merhaba dedi Aylin. Benim adım Rodomis'le. Yarbay Rodomis'le. Kötü kötü baktı Jones. Konuşmaktan hoşlanmadığını biliyorum Jones. İstemiyorsan konuşma. Ama senin sancılarından kurtarmak için teşhis koymamız lazım. Ben sana doğruları söyledikçe sen başını salla tamam mı? Jones'un kılı kıpırdamadı. Konuşmayanlara çatmak da benim kaderim oldu diye düşündü Aylin. Sancı midenin sağ tarafına mı saplanıyor? Hiç oralı olmadı adam. Sol tarafına gaz gibi, bıçak saplanmış gibi keskin. Tüm karnının içinde ağrı. Burada mı? Şu tarafta mı? Eliyle kendi karnını gösteriyordu. Patla be, apandisini de alsın da gör. Başını...
Ayrım sonu.